bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Mutlu Olma Sanatı. Alen, Varlık Yayınları 12. Baskı 2004. Türkçe'ye çeviren Yaşar Nabi Nayır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ağustos 2004. Okuyan Bülent Somuncu. Çağdaş Fransa'nın sayılı filozoflarından olduğu kadar, üslup sahibi başlıca edebiyatçılarından biri olan Alen, tahlilci bir zekaya sahip, üstün bir düşünürdür. Kısa notlar içinde her gün aklımıza gelen sorulara yanıtlar hazırlayan ve her zaman doğruyu bulmakta isabet gösteren Alen'in bu kitabı, yaşamınızda güçlü etkileri olacak kadar derin ve yeni görüşlerle doludur. Bu kitap size mutlu olmak için talih ve kaderden daha başka yollar da olduğunu, kaderimizi değiştirmek için elimizden bir şeyler gelebileceğini gösterecektir. İlgiyle okuyacağınızı sanıyoruz. Mutlu olma sanatı. Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi. Felaket başınıza çöktüğünde değil, büyük bir sıkıntınız olmadığı, hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda. İlk kural, bugünkü ya da geçmişteki sıkıntılarından kimseye söz açmamaktır. Bir baş ağrısını, mide bulantısını, bir keyifsizliği, bir sancıyı uygun bir dille olsa bile başkalarına anlatmak terbiyesizlik sayılmalıydı. Başımıza gelen haksızlıklar ve kötülükler için de aynı şey geçerli. Çocuklara, gençlere, hatta büyüklere fazlasıyla unuttukları bir gerçeği hatırlatmalıyız. Halimizden yakınmamız, dinleyen kişiler bizi itirafa teşvik etse ve bizi teselli etmekten zevk alır görünse bile onları üzer, dolayısıyla da canlarını sıkar. Çünkü üzüntü bir zehir gibidir. Onu sevebiliriz ama yararını göremeyiz. Sonunda üstün gelen de en köklü duygumuzdur. Herkes yaşamaya bakar, ölmeye değil. Yaşayanları, yani durumlarından hoşnut olanları, hoşnut görünenleri arar çevresinde. Küllere bakıp ağlaşacak yerde herkes kendi odununu getirip ocağa atsa, insan topluluğu nasıl da kusursuz olurdu. Bu kurallar eskiden kibarlar arasında zaten uygulanıyordu. Serbest konuşmamak nedeniyle o ortamlarda insanların can sıkıntısı duydukları da bir gerçektir. Bizim burjuvazimiz toplum sohbetleri için gerekli olan açık sözlülüğü geliştirdi. Pek de iyi etti. Ama herkesin kendi üzüntüsünü ortaya dökmesine de gerek yok. Bu durumda can sıkıntısı eskisinden de beter oluyor. Onun için toplum ilişkilerini aile ortamının dışına taşırmalıyız. Çünkü aile ortamında çoğu kez insan kendini bırakır, biraz hoşa gitme kaygısı duyulduğunda akla bile gelmeyecek bir sürü ufak tefek sıkıntılar ortaya dökülür. Sözleriyle çevredekilerin ilgisini uyandırmanın zevki, anlatılması can sıkıcı olan bir yığın ıvır zıvır üzüntülerin unutulmasına yol açar. Hoşa gitmek isteyen kişi kendini biraz zahmete sokar ama onun bu zahmeti tıpkı müzikçinin, ressamın duyduğu zahmet gibi zevk yaratır. Ayrıca kendisi de anlatmaya fırsat bulamadığı sıkıntılarından böylece kurtulmuş olur. İlke şudur: sıkıntılarından, yani küçük sıkıntılarından söz etmezsen onları unutur gidersin. Üzerinde düşündüğüm mutlu olma sanatına, kötü havada iyi vakit geçirmek için yararlı öğütler de katardım. Şu satırları yazdığım sırada yağmur yağıyor, kiremitler takırdıyor, sağanak şakırtısı duyuluyor. Hava sanki yıkanmış ve filtreden çekilmiş gibi. Bulutlar görkemli tülleri andırıyor. Bu güzellikleri görmesini bilelim. Hayır, bunun yerine birisi kalkıp yağmurun ürünlere zarar verdiğinden söz açıyor, bir başkası ortalık çamur içinde kalacak diye hayıflanmakta. Bir üçüncü kişi artık çimenlerde de oturulmaz diye üzülüyor. Tamam, tamam, tekrara gerek yok. Yakınmalarımız bütün bu sakıncaları ortadan kaldıracak değil ki. Eve dönünce orada da aynı tekerleme. Oysa insan asıl şu yağmurlu günde karşısında neşeli yüzler görmek ister. Onun için ağlamaklı havada güler yüz göstermeli. Mutlu olma görevi. Mutsuz ya da hoşnutsuz olmak güç bir şey değildir. Eğlendirilmeyi bekleyen bir hükümdar gibi oturmak yeter. Mutluluğu bir nimet gibi arayıp gözetlemek yok mu? İşte bu, her şeyin üstüne can sıkıntısını bir tül gibi örter. Gerçi bunu görkemli bir tavırla yaparlar. Çünkü bütün nimetleri hor görmenin altında bir tür gizli güç yatar. Ama çocukların bahçeler yapması gibi mutluluklarını bir hiçten yaratan o becerikli işçilere karşı sabırsızlık, öfke de yok değildir. Kaçarım onlardan. Deneyimimle bilirim ki kendilerinden sıkılanları eğlendirmek mümkün değildir. Buna karşılık izlemeye doyum olmaz mutluluğun, manzaraların en güzelidir o. Bir çocuktan daha şirin ne olabilir? Oysa o hep kendi oyunlarıyla ilgilidir. Başkalarının oynayıp onu eğlendirmesini beklemez. Gerçi huysuz çocuklar da vardır, hep somurturlar. Yalnız çok şükür çocuklar çabuk unutur. Oysa bizler durmadan surat asan nice büyükler tanımışızdır. Bunlar kendilerine göre haklı da olabilirler. Mutlu olmak kolay iş değildir. Bir sürü olaya ve insanlara karşı bir savaştır bu. İnsan bu savaşta yenilebilir. Elbette ki katlanılmaz belalar vardır. Stoacı yamağından daha güçlü felaketler vardır. Ama bütün gücümüzle karşı koymadan yenildiğimizi kabul etmemek de en belirgin görevimizdir. Bana pek açık görünen bir gerçek var. Mutlu olmaya niyet etmedikçe insan mutlu olamaz. Demek ki mutlu olmayı istemeli ve bu uğurda çaba göstermeliyiz. Yeterince üzerinde durulmamış bir şey var, mutlu olmak. Başkalarına karşı da görevimizdir. Yalnız mutlu olanlar sevilir deriz ama unutuyoruz ki bu ödül haklı ve yerindedir. Çünkü felaket, can sıkıntısı ve umutsuzluk soluduğumuz havayı doldurup taşırmıştır. Onun için kötülükleri hazmederek ortak yaşantımızı gayretli örnekleriyle arıtanlara minnet borcumuz vardır. Aşkın en güzel yanı mutlu olmak için edilen yemindir. Sevilen insanın sıkıntısı, kederi ya da felaketi kadar katlanması gücü ne vardır? Her erkek ve her kadın hiç aklından çıkarmamalıdır ki mutluluk, yani kendimiz için kuşattığımız mutluluk, en güzel ve en cömert özverimizdir. Hatta mutlu olmak zahmetine girmiş insanlara ödüller dağıtılmasını isteyecek kadar ileri gideceğim. Çünkü kanımca bütün bu ölüler, bu harabeler, bu çılgınca masraflar ve bu önlem saldırıları hiçbir zaman mutlu olmasını bilememişlerin ve mutlu olmaya kalkışanlara da katlanamayanların eseridir. Gönül almak. Öğrenilmesi gereken bir yaşama sanatından söz açmıştım. Oraya şu kuralı koyardım. Gönül almak. Oldukça sert mizaçlı olduğu halde, sonradan huyunu değiştiren bir tanıdığım bana şu telkinde bulunmuştu. Bu tür bir kural ilk bakışta hayret uyandırır. Gönül almak, yalancı, koltukçu, dalkavuk olmak demek değil midir? Kuralı yanlış anlamayalım. Bizim kastettiğimiz, yalancılığa düşmeden ve bayağılaşmadan gönül almaktır. Ve bunu mümkün olduğu her durumda uygulamak gerekir. Hemen her zamanda olasıdır bu. Bir tatsız gerçeği sinirli bir sesle yüzümüz pancar kesilerek söylediğimiz zaman öfkeye kapılıyoruz demektir. Bu tedavi etmesini bilemediğimiz kısa bir hastalıktır. Sonradan bu hareketimizi cesaret örneği gibi göstermeye kalkışmamız boşunadır. Eğer hareketimiz sonucunda bizim için bir tehlike söz konusu değilse ve bu hareketi önceden tasarlayarak yapmış bulunmuyorsak, cesaret göstermiş olmamız pek kuşkuludur. Bundan şu ahlak kuralını çıkarıyorum. Küstahlık edeceksen güçlü olana karşı et. Ama gerçeği hiç sesini yükseltmeden söylemek, gerçek içinde de övülmeye değer olanı seçmek yedir. Hemen her şeyde övülecek bir taraf vardır. Çünkü gerçek neden ve etkenler bizim için hep bir bilinmeyen olarak kalır ve kalleşlik yerine sağduyuya, ihtiyatlılık yerine dostluğa başvurmaktan bir zarar görmeyiz. Özellikle gençlerle ilişkilerinizde tahminden öteye gitmeyen konularda her şeyi iyi yanından alın ve onlara kendilerini kötü göstermeyin. Öyle olduklarına inanırlar, çok geçmeden de öyle olurlar. Oysa yermek hemen hiçbir zaman işe yaramaz. Örneğin karşınızdaki bir şairse en iyi dizelerini anımsayın ve ona okuyun. Bir politikacıysa yapmadığı kötülüklerden dolayı onu kutlayın. Burada aklıma bir anaokulunda geçen olay geldi. İşi gücü yaramazlık etmek ve defterlerini karalamak olan minicik bir çocuk bir gün sayfanın üçte birini düzgün çizgilerle doldurmuştu. Öğretmen sıralar arasında dolaşıyor ve aferinler dağıtıyordu. Bunca zahmet pahasına doldurulmuş bu sayfayı görmeyince küçük afacan "Vay anasını be" dedi ve bunu böylece açık açık söyledi. Okul yoksul bir mahalledeydi. Bunun üzerine öğretmen yanına geldi, hiçbir şey söylemeden çocuğa aferin verdi, övülen ödevdi, nezaket değil. Ama bunlar güç durumlardır. Çoğu kez insan hiç tereddütsüz gülümseyip nazik ve övücü davranabilir. Bir kalabalıkta sizi biraz itiştirecek olsalar, buna gülüp geçmeyi adet edinin, gülmek itiştirmenin etkisini yok eder. Çünkü küçük bir öfkeye kapılan herkesin yüzü kızarır. Oysa böyle yaparak belki de büyük bir öfkeden, yani küçük bir hastalıktan kurtulmuş olacaksınız. Ben nezaketi böyle anlarım. Bu, aşırı hareketlerimize karşılık bir beden eğitiminden ibarettir. Nazik olmak, her hareketiyle ve her sözüyle kızmayalım, hayatımızın şu anını berbat etmeyelim demektir. Bu dini bir sevap duygusu mudur? Hayır. Oraya kadar varacak değilim. Sevap işlemenin gizlendiği ve karşısındaki kişiyi küçük düşürdüğü olur. Gerçek nezaket, bütün ilişkileri tatlılaştıran bulaşıcı bir neşeyle var olur. Bu nezaket de asla öğretilemez. Kibarlar dünyası denilen çevrelerde ben nice kamburlaşmış sırtlar görmüşümdür. Ama asla nazik bir insana rastlamadım. Sağlıklı olma sanatı. Ruhsal denge genellikle kişiye dışarıdan ödüller sağlamaz. Ama hiç kuşkusuz sağlığa yararlıdır. Mutlu bir adam bir köşeye çekilip kendini unutturur. Şöhret ancak ölümünden 40 yıl sonra gelip onu bulur. Ama kinden daha gizli ve daha tehlikeli olan hastalığa karşı mutluluk en kusursuz silahtır. Buna karşın kederli adam kalkıp şöyle der: mutluluk bir sonuçtur, neden değil. Bu işi fazlasıyla basitleştirmektir. Güç insanı beden eğitimini sevmeye götürür. Ama kendi arzumuzla yaptığımız beden eğitimi de insana güç verir. Kısacası iç organlarımızın öyle bir durumu olur ki çarpışmayı ve yok etmeyi kolaylaştırır. Yine bir başka durumu olur ki adamı boğar, zehirler. İnsan kuşkusuz parmaklarını oynattığı gibi iç organlarını hareket ettiremez. Ama neşe, iç organların iyi durumda olduğuna kanıt oluşturduğuna göre denebilir ki neşeyi davet eden bütün düşünceler sağlığa da yararlıdır. Şu halde hasta olduğumuz zaman sevinecek miyiz? Olur şey mi bu diyeceksiniz. Acele etmeyin. Gülleler, kurşunlar bir yana bırakılırsa, savaşta insanların hayatını sağlıklı bir biçimde sürdüğü söylenmiştir. 3 yıl siperler içinde bir tavşan ininde gibi yaşayarak bunun deneyimini yaptım. Tam 3 yıl yorgunluk ve uyku gereksiniminden başka bir şey duymadım ve yaşadım. Oysa 100 yılın en zayıf midelerinden birine sahiptim. Bütün hareket etmeden düşünen insanlar gibi 20 yaşımdan beri tehlikeli bir hastalığım vardı. Askerlikte beden sağlığının açık hava ve hareketli yaşamla sağlandığı söylenir. Ama başka nedenler de var. Tanıdık bir piyade çavuşu bir gün bizim sığınağa geldi. Yüzü sevinçten parlıyordu. Bu kez kurtulduk dedi. Hastayım, ateşim var doktor söyledi. Yarın yine viziteye çıkacağım. Belki de tifodur. Ayakta duracak halim yok. Etrafımda her şey dönüyor. Sonunda hastaneye kavuşacağım. 2,5 yıl çamurlar içinde yaşadıktan sonra bu kadarcık bir şansa hak kazanmış olmalıyım. Ama sevincin onu iyileştirdiğini görüyordum. Ertesi gün ateşi filan kalmamıştı. Bu kez fileri harabelerinden geçerek daha da berbat bir istihkamda görev almaya gidecekti. Hasta olmak suç değildir. Ne disiplin ne de şeref duygusu buna karşı bir şey söyleyebilir. Nice askerler bir hastalığın, hatta öldürücü bir hastalığın izlerini keşfetmek için umutlu heyecanlar içinde kendilerini yoklayıp durmuşlardır. O çamurlar içinde geçen günlerde hastalıktan ölmenin çok hoş bir şey olduğu düşüncesi egemendir. Bu tür düşünceler hastalığı önlemeye birebirdir. Sevinç, iç organlarımızı en usta doktordan daha iyi düzene koyar. Oysa hasta olmak korkusu hastalık olasılığını büsbütün artırır. Bir köşeye çekilerek sessizce ölümü bekleyen çilekeşler, gerçekten yaşamışlarsa bunların 100 yaşına kadar yaşamış olmalarına hiç şaşmam. Her şeye karşı ilgilerini yitiren yaşlı insanların uzun yaşam sürmeleri herhalde ölüm korkusunu bilmemelerinden ileri gelir. Kayıtsızlık bir tür büyük ve güçlü kurnazlıktır. Zaferler. Bir insan mutluluğu aramaya başladı mı, onu bulmaya mahkum demektir. Bunun anlaşılmayacak bir yanı da yoktur. Mutluluk o vitrindeki bedelini ödeyip sardırarak alıp götürebileceğiniz eşya değildir. İyi dikkat etmişseniz, o eşya vitrinde kırmızıysa, evinizde de kırmızı, vitrinde mavi ise, evinizde de mavi olacaktır. Oysa mutluluk, ancak onu ele geçirdiğiniz zaman mutluluk olur. Onu çevrenizde kendinizin dışında arayacak olursanız, hiçbir şey size mutluluk gibi görünmez. Yani mutluluk üzerine ne mantık yürütebilirsiniz ne de bir tahminde bulunabilirsiniz. Onu hemen elde etme gerekir. Mutluluğu gelecekte görüyorsanız iyi düşünün. Ona şimdiden sahipsiniz demektir. Ummak mutlu olmak demektir. Şairler çoğu kez düşüncelerini iyi ifade edemezler. Nedeni de belli. Heceleri kafiye düzenine koymak için o kadar zahmet çekerler ki bilinenleri yinelemekten ileri gidemezler. Mutluluğun uzaktayken pırıl pırıl parladığını ama elde edilince hiçbir değeri kalmadığını söylerler. Tıpkı gökkuşağını yakalamak ya da bir kaynağı avucunun içinde tutmayı istemek gibi bir şey. Ama bu basmakalıp bir sözdür. Mutluluğun peşinde koşmak sözde mümkündür ama gerçekte değil. Çevrelerinde mutluluk arayanları en çok üzen nokta, bir türlü onu istemeyi başaramayışlarıdır. Bridge oynamak bana hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ben bridge oynamam. Boks ve eskrim içinde durum böyle. Müzik de ancak bir takım güçlükleri yenmesini bilenin hoşuna gidebilir. Okumak da öyle. Balzac'ı okumaya girişmek için cesaret ister. Başlangıçta adamı heyheyler basar. Tembel okuyucuya dikkat edin. Yaprakları karıştırır. Şurasından burasından birkaç satır okur. Kitabı fırlatıp atar. Okuma mutluluğu o kadar umulmadık bir şeydir ki tiryaki bir okuyucu bile buna şaşmaktan kendini alamaz. Bilgi uzaktan hoşa gitmez, içine girmek gerekir. Başlangıçta kendini sıkıntıya sokmak, sürekli olarak da güçlüğe katlanmak gerekir. Düzenli bir çalışma ve üst üste elde edilen zaferler işte mutluluğun formülü. Yapılan iş, kağıt oyunu, müzik ya da savaş gibi birçok iş tarafından birlikte yapılan bir işse mutluluk o oranda güçlü olur. Ama hareket, çalışmak, zafer gibi aynı nedenlerden ileri gelen gizli mutluluklar da vardır. Örneğin birbirine çok benzeyen cimrinin ve koleksiyoncunun mutlulukları gibi. Eski altınları çömleğe dizen cimriyi neden ayıplarız da vitrinlere zümrütler, fil dişleri, resimler ya da ender bulunur kitaplar dizen kişilere hayran oluruz. Altınları başka zevkler uğruna bozdurmayan cimriye kızarız. Oysa nice kitap koleksiyoncuları vardır ki kirlenmesinler diye kitaplarını el sürmezler. Gerçekte bu mutluluklar, bütün mutluluklar gibi uzaktan tadılabilecek şeyler değildir. Posta pullarını koleksiyoncu sever, aynı pullardan ben bir şey anlamam. Bokser, boksu sever, avcı avı, politikacı politikayı. İnsanlar serbest hareket içinde mutludurlar. Kendilerine çizdikleri kurallar yüzünden mutludurlar. Bilimde ve futbolda olduğu gibi körü körüne kabul edilen disiplin yüzünden mutludurlar. Uzaktan bakılınca bütün bu sorumluluklar insana çok sıkıcı, tatsız şeyler gibi görünür. Mutluluk peşinden koşmayanları gelip bulan bir ödüldür. İskender'in atı. Küçük bir yavru ağladığı, bir türlü susmak bilmediği zaman ona bakan kişi çoğu kez çocuğun huyları hoşuna neyin gidip gitmediği konusunda inceden inceye tahminlerde bulunur. Hatta soya çekimin yardımına bile başvurarak ne olacak işte babasının oğlu der. Yaptığı psikoloji denemeleri ağlamaya asıl neden olan iğneyi bulana kadar devam eder. Bu Kefal adındaki ünlü at Küçük İskender'e getirildiği zaman bu tehlikeli hayvanın üstünde duracak bir tek binici çıkmamıştı.